Ayrım 3.
Sayfa 33. İkinci bölüm. Resmi belgelerde istihbarat savaşı mı? Cumhuriyetçiler ve müritler. Fethullah Gülen'in hasım cepheden neyi kastettiğini açıklamaya herhalde gerek yoktur. Gülen bu direktifiyle şeriat doğrultusunda sil baştan yeniden yapılanmayı öngördükleri devletin içine sızılmasını, devlet gücünü kullanarak devlet ve rejim taraftarlarını sindirmeyi, etkisizleştirmeyi ve de bu amaç doğrultusunda istihbarat örgütlerinin hem haber alma ve hem de Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı alternatif silahlı güç olarak önemine işaret etmektedir. Nitekim Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Fethullah Gülen iddianamesinde bu husus şu cümlelerle teyit edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı uyguladığı politika hoş görünme, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bazı politikalardan alınmış tavizlerle polisi güçlendirme, böylece denge sağlama, etkinleştiği polis camiasını gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanma şeklindedir. Fethullah Gülen grubunun başta Milli Eğitim ve Emniyet Teşkilatı olmak üzere bütün devlet kadrolarına sızma çalışmaları yaptığı ve önemli ölçüde bu faaliyetlerine muvaffak olduğu bilinmektedir. TC Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlayan Nuh Mete Yüksel, Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı, Fethullah Gülen örgütü hakkında iddianame, hazırlık No 1999-420. Hatırlanacağı üzere Fethullahçı yapılanma içinde oluşturulan ve sivil istihbarat örgütleri içinde yuvalanan sivil istihbarat örgütü hakkında ilk suç duyurusu Yeni Hayat dergisi sayfalarından yapılmıştır. Doktor Necip Ablemitoğlu, Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar Raporu, Yeni Hayat, Ağustos 2000, 70-13-29. Emniyet içindeki kadrolaşma farklı istihbarat birimleri tarafından hazırlanan raporlarda vurgulanmış, eski bir polis akademisi öğrencisi olan gazeteci Zübeyir Kındıra tarafından Fethullah'ın copları ismiyle kitaplaştırılmış ve ardından Fethullah Gülen'in yargılandığı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenen emniyet müdürleri Cevdet Saral ve Osman Akın dehşetengiz açıklamalarıyla bir kere daha gündemde yer almıştır. Basında yer alan haber ve yazı dizilerinin dışında Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT, Batı Çalışma Grubu, Jandarma Genel Komutanlığı, müfettiş raporları, soruşturma belgeleri ve yazışmaları gibi binlerce sayfalık belge, bu konuda çalışma yapacak araştırmacıların hizmetine açıktır. Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan iddianamede, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Fethullah Gülen ve örgütü hakkındaki 21 Nisan 1999 tarihli raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporu, Genelkurmay Başkanlığı'nın raporu ve belgeler, Jandarma Genel Komutanlığı'nın raporu ve belgeler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Fethullah Gülen'in şirketleri, okulları, dershaneleri, vakıfları ile ilgili tespitleri, yurt dışındaki nurculuk faaliyetleri ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısı ve Ekim'deki evrak gösterilmiş, MİT'in raporları deliller arasında kaydedilmemiştir. Ek deliller arasında yer verilme olasılığı da söz konusudur. Emniyet Müdürü Osman Akın hayli uzun ve çarpıcı tanık ifadesini Cumhuriyet şöyle yayınlamıştır. Bu raporda polis kolejinin %50'sinin bu grupla temas halinde olduğunu yazıyordu. Bu zamana kadar bir cezalandırma olmadığına göre karşıdaki insanlar en az başkomiser rütbesinde bulunuyor. Biz istihbarat daire başkanına yazdığımız kişiye özel ve çok gizli yazıların nasıl sızdığını anlayamıyorduk. Ama daha sonra 92'deki bu listede yer alan bir ismin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un özel kalem amiri olduğunu gördük. Kişiye özel bilgilerin nasıl sızdığını anladık. Ak, devlette devamlılığın esas olduğunu ancak görevden ayrılmalarının ardından resmi makamlara intikal ettirdikleri değerlendirme ve çalışma rapor ve belgelerin yok edildiğini öne sürerek, Gülen'in Diyanet'te eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarından Yaşar Tuna Gür ve Abdurrahim Gürle isimli kişiyle nasıl örgütlenmeye gittiklerine ilişkin elde ettikleri belgeyi mahkemeye sundu. Ak, Gülen yandaşlarının düzenledikleri himmet toplantılarıyla yardım topladıklarını bildirdi. Ak, haşhaşileri andıran bir yapılanma olduğunu görüyoruz dedi. Rapor hazırladıkları dönemde irticacıların kendilerini gizlemeye başladıklarını söyleyen Ak, maskeleme mantığı Usama Bin Laden'le benzerlik gösteriyor. Maskeyi düşürüp gerçek yüzleri ortaya çıksaydı kandırılmış insanlar gerçeği görecekti. Ben Usama Bin Laden benzeri bir örgütlenme olduğunu değerlendiriyorum dedi. Osman Ak şunları söyledi. Bu soruşturma sonunda soruşturanın soruşturulmasına dönüşmüştür. Bizden sonra soruşturmanın örtbas edildiği kanaatindeyim. Fethullahçı olduğuna inandığım meslektaşlarım şu anda önemli görevlerde. Benim cezalandırılmamı isteyenlerden birisi Temüh, diğeri Asayiş Daire Başkanı. Böyle bir istihbarat daire başkanı da var. Benim teşkilatımın maalesef şu anda zapt edildiği kanaatindeyim. AK, mahkemenin anlattıklarıyla yetinmeyerek emniyetin ilgili birimlerine yazı yazacağını, ancak mahkemenin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Daire Başkanlıklarından Gülen örgütlenmesi konusunda sağlıklı bilgi alamayacağını öne sürdü. Fethullahçıların devletin tüm kurumlarına sızdığını belirten AK, Gülen'in adının siyasal bağlantıları dolayısıyla susurluk raporundan çıkarıldığını iddia etti. AK, Gülen örgütünün silaha gerek duymadığını, çünkü silahlı yanını polis içindeki örgütlenmenin oluşturduğunu savundu. Fethullahçı kuşatma, manşet, Cumhuriyet, 13 Kasım 2001. Emniyet Müdürü Osman Akın söz konusu davanın 10. celsesinde 12-11-2001, tanık olarak verdiği ifadede kısmen değindiği polis koleji ile ilgili bilgiler, polis akademisi, polis koleji, polis okulları gibi eğitim ve öğretim kurumlarındaki Fethullah Hoca'nın Talebeleri adlı örgütün soruşturulması kapsamında yer almıştır. Buna göre Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24-10-1991 gün ve 91-316 sayılı bilgi talebine karşılık İstihbarat Daire Başkanlığı'nın 10 Mart 1992 gün ve 1992-79 sayılı yazısında şöyle denilmektedir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan takip, tarassup ve tahkikatlarda Ankara Polis Koleji öğrencilerinin %50'sine yakın bir kesimiyle çeşitli şekillerde temas kuran örgüt elemanları, kendilerine yakın olanlar üzerindeki ajitasyon çalışmalarını sistemli olarak yürütmektedirler. Örgütün yapılanmadaki temel stratejisine bağlı olarak devlet dairelerinin önemli yerlerine yerleşme planını en tabanda uygulamaya koymaları teşkilatımızda da gözlenmektedir. Gelecekte emniyet teşkilatının bürokratlarını oluşturacak polis koleji öğrencilerinin koleje seçiminden itibaren her aşamada sistematik bir çalışmanın yürütüldüğü görülmektedir. Örgütün tüm yurt sattığında çeşitli görünümler altında kurulu bulunan vakıf ve evlerde ailelerin izniyle yerleştirilen zeki çalışkan öğrencilerin meslek okullarına yerleştirilme planında polis kolejleri de payını almıştır. Bu öğrenciler polis kolejlerine hiyerarşik sıra içinde sınıf, dönem ve okul imamları ve kadrolarının denetiminde görüşleri doğrultusunda eğitilmektedirler. Sınıfların ve okulun kendi bünyesinde sorumlu imamları olmasına rağmen örgüte karşı asıl sorumlu olan dışarıdan bir üniversite öğrencisidir. 1980'lerden başlayan bu kadrolaşma klasik örnekle tavukçuluk enstitüsünde olsa neyse diyebilirsiniz. Ama bu tehlike güvenliğimizi ve tam bağımsızlığımızı birinci derecede ilgilendiren bir anayasal kurum, yani Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullar için söz konusu olacak ve 1992'de bu olgu resmi bir soruşturma raporunda yer alacak ve de hiçbir şey yapılmayacak. Bir başka ifadeyle tamamıyla dış odaklı Fethullahçı tehdit yok sayılarak görmezlikten gelinecek. Gerçekte sorulacak o kadar çok soru ve sorumlulardan sorulacak o kadar çok hesap var ki, işte sadece birkaçı. O tarihlerde öğrenci olanlar bugün emniyetin üst düzey bürokratları arasında yer almakta mıdır? Yasa dışı yapılanma bağlantısı nedeniyle kaç öğrencinin ya da mezunun emniyetle ilişkisi kesilmiştir? Kaçının terfisi yapılmıştır ya da geciktirilmiştir? Kaçının Fethullahçı hiyerarşideki yeri ile organik ilişkisi saptanmıştır? Yasa dışı Fethullahçı yapılanmaya yönelik istihbarat akışını durduracak, yasa dışı Fethullahçı yapılanma çıkarları doğrultusunda polis gücünü kullanmayı önleyecek ne gibi önlemler alınmıştır? Bu bağlamda hangi ilişkiler deşifre edilmiştir? Bu soruların cevapları ya da cevapsızlığı olayın vahametini ortaya koymaya yeterlidir. Fethullah Gülen'in istihbaratçılara özel ilgisi. Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne hicret etmeden önce Aktüel dergisine verdiği demeçte, kendisinin devletin istihbarat birimleri ile ilişkisini açıklama gereğini duyarak, bu birimlere yaptıkları hakkında önceden bilgi vermekte olduğunu söylemiştir. Tabii bu bilgi alışverişini kendi müritleri dururken layık hukuk sistemini savunan cumhuriyetçi istihbaratçılarla yaptığına inanmak saf dillik olacaktır. Başka bir kaset konuşmasında Gazi olaylarının 2 ay öncesinden istihbarat vasıtasıyla öğrendiğini açıklamıştır. Hatta burada yine bir kısım istihbari raporlara dayanarak demeye mezun muyum, değil miyim bir hususun kapağını açacağım. Burada bir ukalalığımı da arz etmemi müsaade eder misiniz? Bunca böyle bu işte saçlarını ağartmış adamların ukalalığı olabilir. Ben iyi bir insan değilim. Gazi Osman Paşa olayları olmadan evvel Türkiye'nin her yerinde böyle bir patlama olacağını 1,5 ay evvel ben devletin başındaki insanın en yakınına verdim. Dedim Türkiye'de bir şeyler planlanıyor. Raporu okuyun. Buna bir dostum verdi bunu. Aleviliği oyuna getirmek istiyorlar. Türkiye'de bir kısım Aleviler ocak ve bucakları kundaklayacaklar. Avrupa'da bu iş için çıkardıkları mecmualar var. 1,5 ay önce evvel ben bunun raporu verdim. 20-30 sayfalık bir rapor. Alevilerden bazı yerleri vuracaklar ve Sünniler bizi vurdu diye Alevileri ayaklandıracaklar. Verdim ve bekledim ki devletin başındaki insanlar bu mevzuda bir çare ararlar. Sonra hata ettiğimi anladım. Mesela o medyaya verilebilirdi. O mesele. O bir Samanyolu'nda bir ayna programında benim de şahsen o arkadaşı bilmemden ötürü mütalaam alınarak değerlendirilebilirdi. Özel arşiv, kutu bir kaset 9. Şayet Fethullah Gülen'i ve Fethullahçı yasa dışı yapılanmayı tanımıyorsanız bu kaseti izlediğinizde mutlaka bir fikir sahibi olursunuz. Bir devlet düşünün ki ulusal birliği ve bütünlüğü açısından tehdit altında. Bu devletin istihbarat birimlerince saptanıyor ve raporlaştırılıyor. Buraya kadar tamam. Esas önemli olan bundan sonrası. Bu raporun hiyerarşiye uygun bir biçimde makamlara sunulmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, oradan İçişleri Bakanlığı'na ve konunun aciliyeti ve önemi açısından da Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu'na gönderilmesi gerekmez mi? Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti olursa iş değişiyor. Raporu hazırlayan istihbaratçı raporunu gereği için Fethullah Gülen'e gönderiyor ve ancak onun durumun vahametini idrak etmesinden sonradır ki aynı raporun kopyası yine gayri resmi en üst makam ya da cemaat hiyerarşisinde kainat imamı Fethullah Gülen eliyle bir başka mutlimete, yani halk arasında başbakanın gölgesi olarak ünlenen şahsa iletiliyor. Bu arada devlet adına yaşanılan bir çelişkinin de altının çizilmesi gerekiyor. Cemaat hiyerarşisine göre bir polis memuru, bir bekçi ya da bir astsubay üst bir konumda ise cemaat hiyerarşisinde daha altta bulunan bir emniyet müdürünün ya da generalin devlet ya da kurum hiyerarşisini dikkate almaksızın o kişiye biat etmesi, bir başka ifadeyle onun emirlerine harfiyen uyması gerekiyor. Aynı şekilde mübaşirin ya da zabıt katibinin imam olduğu bir sistemde bu mübaşirin ya da zabıt katibinin mürit hakime emir vermesi, karar dikte ettirmesi gibi bir sonuç doğuyor. İşte tarikatların ya da cemaatlerin güçlenip devlete sızdığı noktalarda devlet hiyerarşisi resmen çöküyor, Türk devleti en önemli zaafını bu noktada yaşıyor. Devlette özellikle adliye, mülkiye, emniyet ve ordu hiyerarşisini alt üst eden bu tehlikeli kadrolaşma Fethullah Gülen için normal bir süreç anlamına gelmektedir. Gülen özellikle emniyet içindeki yandaşlarını buram buram takiye kokan şu cümlelerle mazur göstermeye çalışmaktadır. Herkesin bildiği gibi yıllarca vaaz ettim. Hemen her şehirde konferanslarım oldu. Yayınlanmış pek çok kitabım var. Halkımız Müslümandır ve dinine bağlıdır. Bu bakımdan din ile alakalı her şeye alaka duyar. En çok da idarecilerinin, askerinin ve polisinin dindar olmasını ister. Ordu da emniyet de halkın bağrından çıkmış insanların teşkil ettiği müesseselerdir. Başka millet fertlerinin veya fezadan gelmiş varlıkların teşkil ettiği müesseseler değildir. Dolayısıyla bunların içinde de çok tabii olarak vaazımı dinlemiş, kitabımı okumuş, konferansımda bulunmuş, hatta belli bir alaka duymuş insanlar olabilir. Bu son derece tabii bir şey değil mi? Sonra ben kanunlar aleyhinde bir şey söylemiş veya yazmış değilim ki. Önemli olan bu insanlar ordunun ve emniyetin kaide ve prensipleri aleyhinde faaliyette bulunmuşlar mıdır? Ben bu kaide ve prensiplere rağmen bir telkinde bulunmuşum ve onlar da bu telkini esas alarak kaide ve prensipleri çiğnemişler midir? Bu tespit edilmelidir ve bu hususta vaki olmuş tek bir misal gösterilebilir mi? Gösterilmezse böylesi iddialarla kafaları bulandırmaya ve ordumuzu, emniyetimizi milletine ve milletinin inancına rağmen bir çizgide göstermeye çalışanların gerçek niyetleri elbet bir gün ortaya çıkacaktır. Hiçbir şey uzun süre gizli kalamaz. Lean Emily Webb, İftiranın Değişmeyen Mantığı, İstanbul, Feyza Yayınları 2000, sayfa 126-127. Fethullah Gülen bu açıklamayı Lynn Emily Webb adlı bir yazara yapmıştır. Ancak bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Fethullahçı oldukları gerekçesiyle Yüksek Askeri Şura kararları ile ilişkileri kesilen yüzlerce yandaşının durumlarını ise es geçmiştir. Gülen'in mantığına göre YAŞ'nin gerçek niyeti ne olabilir? Kaldı ki bu açıklamayı niçin bir ABD vatandaşına yapma gereğini duymuştur? Bir Amerikalı milletin inancını daha mı iyi aksettirmektedir? Kaldı ki Webb kitabının 93-142. sayfaları arasındaki bölümüne şu başlığı uygun bulmuştur. Fethullah Gülen'den aleyhindeki isnatlara kesin ve net cevaplar. Bu bölümün 82. sorusunun E şıkkında adı geçene şu isnat yönetilmektedir. Bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızarken diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı polisi güçlendirerek, ancak bu isnada net ve kesin cevap beklerken sadece TSK ile ilgili açıklamaya karşılık polisle ilgili bölümün yok sayılarak geçiştirildiğini görürsünüz. Web, adı geçen eser, sayfa 136-142. Fethullah Gülen'in istihbarat birimlerindeki yandaşları üzerine bu kadar çok düşmesinin cemaat deyimiyle hamilik kanatlarını örtmesini sayılamayacak kadar çok taktiksel nedeni bulunmaktadır. Ancak kişisel nedenler daha da ağır basmaktadır. Örneğin her şeye rağmen Fethullah Gülen'e 1996'da resmi koruma tahsis edilmiştir. Asli görevi ve varlık nedeni Cumhuriyeti laik hukuk sistemini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak olan ve bunun için devletten maaş alan emniyetçiler Fethullah Gülen'i korumak konumuna getirilmişlerdir. İstanbul İl Koruma Komisyonu'nun bu doğrultudaki kararı İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Temmuz 1996'da onaylanmıştır. Dahası kasetlerinin medyada yayınlanarak maskesinin düşürülmesi olayının kısa bir süre öncesinde Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne beraberinde resmi korumasını da götürmüştür. 4 Mayıs 1999'da ABD'ne geçici görevle gönderilen resmi koruma, 22 Eylül 1999 tarihine kadar adı geçeni korumuştur. Uygulamada zorunlu haller dışında bakanlara bile yurt dışı gezilerinde koruma verilmemektedir. Özellikle yüksek bürokratların bile dış gezilerde yanlarına koruma almaları söz konusu değildir. Fethullah Gülen'e koruma tahsisi bu bağlamda son derece anlamlı ve dikkat çekicidir. Gülen'in koruması halen Malatya'da görevini sürdürmektedir. Oysa çok özel durumların dışında yurt dışına koruma görevlendirilmemektedir. Hatta Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın yurt dışı gezileri dışında bakanlara da yüksek bürokratlara da yurt dışında koruma tahsis edilmemektedir. Yakın tarihimizde bir istisna olarak bir dönem parti genel başkanlığı yapan Cem Boyner'e, o da çok yönlü girişimlerinin ve de masrafları üstlenmesinin sonucunda bir yurt dışı gezisinde koruma tahsisi yapılmıştır. İlkokul mezunu emekli vaizlikten müstafi hakkındaki çeşitli defalar soruşturma açılmış, tutuklama kararı çıkarılmış ve uzun süreyle aranmış, dahası yaptıkları ve yapacakları çok iyi bilinen ve DGM'de dava açılması her an söz konusu olan bir kişiye, yani Fethullah Gülen'e yurt dışına yargılanmadan kaçarken, pardon tedaviye giderken, İçişleri Bakanı oluru ile resmi koruma tahsis edilmesi, kuşatılmışlığın boyutlarını ve cüretini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı gibi Cumhuriyet aydını yurtseverleri kendi sınırları içinde korumayan, koruyamayan emniyetin adı geçeni hem de yurt dışında kimden koruduğu ise apayrı bir araştırma konusudur. İstihbarat Daire Başkanlığı'nın İstihbarat Bülteni. Diğer taraftan MİT, Jandarma Genel Komutanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşların Fethullahçı yapılanmayı deşifre eden raporlarına karşılık Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan istihbarat bülteninin Temmuz 1998 tarihini ve 70 nolu nüshasında olması gereken istihbaratçı perspektifinden değil de bir sempatizan, bir muhip perspektifinden yapıldığı kuşkusu uyandıran değerlendirmelere yer verilmiştir. 1970'li yıllarda başlamış olduğu çalışmalarını çizgisini hiç değiştirmeden günümüze kadar getiren Fethullah Gülen'in bilhassa son dönemler itibariyle geniş açılımlar sergilediği ve toplumumuzdaki bütün kesimlerle diyalog kurma yönünde çaba sarf ettiği gözlenmektedir. Son olarak Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bünyesinde yürütülen ve değişik görüşlere sahip olan kesimleri birbirine yakınlaştırma yönündeki gayretleri de bu doğrultudaki yaklaşımlarının bir sonucudur. Fethullah Gülen ılımlı İslami yorumları, dini değerlerin siyasal hedeflere alet edilmemesi yolundaki telkinleri ve farklı kesimlerle diyalog arayışlarının yanı sıra bilhassa Papa başta olmak üzere Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla kurduğu irtibatlar nedeniyle de dini motifli terör örgütleri ve radikal dini gruplarca yoğun biçimde eleştirilmiştir. Şu anki durum itibariyle ülkemizde en geniş tabana hitap ettiği bilinen grup genelde eğitim düzeyi yüksek şahıslardan oluşmaktadır. Kendi amaçlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya çapında önemli bir devlet olma potansiyeline sahip olduğu gerçeğinden hareketle eğitim faaliyetleriyle bu sürede katkı sağlama ve bunun gerçekleşmesi için de ülkede toplumsal barışa hizmet etme olarak açıklayan grubun siyasi yelpazede ağırlığını Demokrat Parti çizgisini takip eden sağ partilerden yana koyduğu da bilinen hususlar arasında yer almaktadır. Yurt dışında ve yurt içinde açılan eğitim kurumları çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin mali giderlerinin kurulan şirketler vasıtasıyla karşılandığı bilinmektedir. Her il ve ilçenin durumuna göre yurt dışındaki bir ülkenin veya ülkelerdeki birkaç okulun tüm masraflarını karşılayacak şekilde planlamalar yapıldığı ve masrafların bu şekilde taksim edilmek suretiyle yurt içinden karşılandığı bilinmektedir. Son dönemde kamuoyunda önemli tartışmalara yol açan 8 yıllık eğitim ve türban konusundaki uygulamalarla ilgili olarak da bu tarz meselelerin dini aslından olmayıp teferruat olduğu, dolayısıyla da bu konuların toplumsal huzur ve barışı zedeleyecek ölçüde tırmandırılmasının zararlı olacağı görüşünü savunan Fethullah Gülen grubunun geleneksel ılımlı tavırlarına uygun olarak tutumunu devam ettirdiği gözlenmiştir. Gruba ait ülkemizde faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir. İzmir Yamanlar Fen Lisesi, İstanbul Fatih Koleji, İstanbul Safiye Sultan Kız Lisesi, Mersin Yıldırım Han Lisesi, Ankara Samanyolu Lisesi, Van Serhat Lisesi, Denizli Server Lisesi, Erzurum Aziziye Lisesi, Erzincan Otlukbeyli Lisesi, Eskişehir Ertuğrul Gazi Lisesi, Sakarya Işık Lisesi, Manisa Şehzade Mehmet Türk Lisesi, Aydın Nizami Erkek Lisesi, Fatih Üniversitesi. Ayrıca yurt dışında Özbekistan'da 17 eğitim kurumu ve bir dil merkezinin bulunduğu, Türkmenistan'da bir üniversite, 13 orta öğretim kurumu ve bir dil merkezinin olduğu, Kazakistan'da ise 30 lise ve bir üniversite, ABD, Kamboçya, Malezya, Bangladeş, Gürcistan, Kırgızistan, Irak, Romanya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Tacikistan, Arnavutluk, Fas ve Pakistan gibi ülkelerde okullarının bulunduğu bilinmektedir. İstihbarat Bülteni No 70 Temmuz 1998 sayfa 164-170. Bültende Fethullahçı grubun yayın organları arasında Sızıntı Dergisi, Yeni Ümit, Aksiyon, Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu, STV, kuruluşları arasında da Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı, Türkiye Öğretmenler Vakfı, Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı birkaç cümlelik açıklamalarla yapılmıştır. Bültende STV için sadece şu bilgiyle yetinilmektedir. Ulusal düzeyde yayın yapan ve Fethullah Gülen grubuna yakın şahıslar tarafından kurulan Samanyolu Televizyonu, STV, muhafazakar bir yayın politikası izlemektedir. Aynı şekilde yine basın ve halkla ilişkiler açısından anahtar konumundaki Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı için de istihbaratçı duyarlılığı, titizliliği ve de araştırmacılığı ile ulaştığı anlaşılan şu bilgi demeti verilmektedir.